Ayrım 29.
Sayfa numarası 178. B. İdealist teori. A. Aristokan ve Hegel. Ancak sağduyuya uygun gibi gelen bu düşünceleri mantıksal sonuçları bakımından düşündüğümüzde bu düşüncelerin pek tutarlı olmaması bir yana onların gerçeğe doymadığı görülür. Şöyle ki, doğada güzel bulduğumuz bir nesne, örneğin güzel bir kadın, bir resmin objesi olduğunda doğadaki güzelliğini şimdi bu kez sanat güzelliği olarak sürdürür mü? Başka türlü söylersek, başarılı bir sanat yapıtı olsun ya da olmasın, doğadaki bu güzel kadın bir sanat yapıtı olarak da güzel midir? Doğadaki güzelliği nedeniyle güzel midir? Bu soruyu tersinden de sorabiliriz. Doğada güzel bulmadığımız, çirkin diye nitelediğimiz bir nesne bir sanat yapıtı olunca yine doğada çirkin olduğu için çirkin olmayı sürdürür mü? Yoksa başarılı bir sanat yapıtı ise o zaman güzel olarak değerlendirilebilir mi? Doğadaki güzelliğin naturalist anlayışa göre sanat güzelliği ile örtüşmesi gibi doğadaki çirkinlik ile sanattaki çirkinlik de örtüşür mü? Bu soruları teorik yönden karşılık vermeye çalışmadan önce ilkin sanat tarihine bakıp bazı gözlemler elde etmeye çalışalım. Söz gelişi Velázquez'in yaptığı İspanyol kral ailesini yansıtan kadın portrelerine bakalım. Bir doğa varlığı olarak bu kadınlar hiç de güzel değildirler, hatta çirkindirler bile. Ama bir sanat varlığı olarak olağanüstü güzeldirler. Yine Rembrandt'ın son yıllarında yapmış olduğu kendi portrelerine bakarsak bunlarda da aynı şeyi görürüz. Doğadaki çirkinlik yetenekli bir sanatçının elinde güzel bir obje olarak sanata yansıyor ve sanatsal estetik bir değer, güzellik elde ediyor. Aynı şeyi tersinden de söyleyebiliriz. Doğadaki güzellik başarısız bir sanat yapıtı olunca doğadaki güzelliğini yitirir ve sanatsal estetik bakımından çirkin bir obje olur. Bu gözlemlere bakınca doğadaki güzellik ile sanat güzelliğinin başka başka değerler olduğu, bunların birbirleriyle örtüşmediği sonucuna ulaşabiliriz. Aynı olaya estetik teorisi açısından baktığımız zaman acaba durum nedir? Bu soruna yine Aristo'dan alacağımız bir iki cümle ile girmek istiyoruz. Aristo şöyle diyor. Realitede hoşlanmayarak baktığımız bir obje özellikle tamamlanmış bir resim haline gelince ona bu kez hoşlanarak bakarız. Örneğin tiksinti uyandıran hayvanların ve cesetlerin resimlerinde olduğu gibi. Aristo, Poetica 4, 1. çeviri, İyi Tunalı, İstanbul, 1983. Aristo'nun öne sürdüğü doğa varlıkları ile sanat yapıtlarının, doğa biçimleri ile sanat biçimlerinin arasındaki bu ayrılığa hemen işaret edelim ki, yüzyıllar boyunca ilgisiz kalınmış ve yukarıda işaret etmiş olduğumuz gibi sanat, genellikle doğa güzelliğinin sanat güzelliği için bir örnek olduğu varsayımına göre çalışmıştır. Sanat tarihi açısından baktığımızda, doğa ve sanat güzelliklerinin ayrılığı ancak geçen yüzyılın sanatçıları, İmpresyonistler tarafından ilk kez kavranmıştır diyebiliriz. İmpresyonistler, doğanın ve doğa güzelliğinin sanat için olan önemsizliğini kanıtlamak için çöp yığınlarının resimlerini yapmışlardır. Çünkü doğa ve doğa güzelliği impresyonist sanat teorisi yönünden hiçbir anlam taşımıyordu. İmpresyonistler için bir baş lahana ya da bir Madonna başı resmetmek tamamen eşittir. Bakınız İyi Tunalı, felsefenin ışığında modern resim. Estetik teorisi ve felsefe bakımından doğa güzelliği ile sanat güzelliği arasındaki ayrılığın üzerinde en çok Kant, sonrası idealist felsefe ve idealist estetik durmuş. Özellikle bu Hegel'de, Bichard'de ve çağımızda da B. Kroke'de temel bir estetik sorun niteliği kazanmıştır. Buna paralel olarak çağdaş Marksist estetikte, özellikle Lucas'ta bu ayrılık üzerinde büyük bir ağırlıkla durmaktadır. Şimdi başta Kant olmak üzere idealist felsefe bu ayrılığı nasıl temellendirmek istiyor? Bunu görmeye çalışalım. Daha önce de değindiğimiz gibi Kant, güzeli hoştan iyiye, doğrudan ve yararlıdan ayırırken, güzelin kavramdan, erek tasavvurundan yoksun olduğunu söyler ve şöyle der. Bir doğa güzelliği güzel bir şeydir, sanat güzelliği ise bir şey hakkında güzel bir tasavvurdur. İyi Kant, kritik der, Urteilskraft, sayfa 48. Çünkü Kant için şey, nesne kavrama dayanır. Bunu bir örnek üzerinde göstermek istersek, örneğin bir adam dediğimizde bu varlığını adam olarak düşündüğümüz bir kavram ile ilgisinde elde eder. Eğer bir doğa varlığı olarak bir nesneden, bir canlı varlıktan hoşlanıyorsak, bu hoşlanma onun varlığı ile ilgilidir. Bu bakımdan böyle bir nesneye ya da canlıya sanatsal anlamda güzel diyemeyiz ama doğada da biz bir nesnenin, bir canlının güzelliğinden söz açarken söz gelimi güzel bir gül, güzel bir çocuk, güzel bir kadın deriz. O zaman bu örneğin güzel kadın ifadesinin anlamı gelir. Buna Kant şöyle yanıt vermektedir. Bu güzel bir kadındır diyorsak, bu şundan başka bir şey demek istemez. Doğa, kendi biçiminde ereğini kadınsal yapıda güzel olarak temsil eder. Bundan ötürü burada saf biçimi aşarak kadın kavramı görmek zorunludur. Kadın objesi bu yolda mantıksal koşullarla bağlı bir estetik yargı içinde düşünülsün diye. Aynı eser, sayfa 36. Bunu biraz açıklamak istersek, Kant'ın yukarıdaki sözlerinde dile gelen şey şu oluyor. Doğa bir nesnenin, bir canlının varlığında ereğine ulaşıyorsa, bu erek tasavvuru o nesnenin varlığında kavramsal bir açıklık elde ediyorsa, onu herhangi bir mantık kategorisine sokmadan güzel diye adlandırırız. Ama ne var ki buradaki güzellik sanatsal anlamında bir güzellik değildir. Sanatsal güzel ya da sanat güzelliği kavrama, ilgiye ve herhangi bir araya dayanmadan hoşa giden bir tasavvurdur. Ama doğada da biz yukarıda işaret ettiğimiz nedenlerle güzel objeler buluruz. Böyle bir güzel nesne, örneğin bir kadın, mantıksal kavramsal bağlantıların dışında düşünüldüğü için doğa varlığı olmanın dışına da itilmiş olur. Bundan ötürü Kant, doğa eğer o aynı zamanda sanat olarak görünüyorsa güzeldir. Aynı eser sayfa 45 diyecektir. Bu belirleme ile de Kant'a göre doğa güzelliği ancak sanat güzelliği gibi görünürse, sanat güzelliğinin niteliklerine sahipmiş gibi görünürse güzel diye değerlendirilebilir. Hegel'de Kant gibi doğa güzelliği ve sanat güzelliği ayrılığı üzerinde durur ve bu ayrılığı çok daha derinden temellendirmek ister. Ancak Hegel'in bu iki güzellik türü karşısında aldığı tavrı iki ayrı yönden değerlendirmek gerekir. İlkin, Wollersungen über Estetik'in girişinde aldığı tavır ve ikinci olarak Tanrı Yapıt'ın birinci bölümünde aldığı tavır. Girişte, güzellik kavramını belirlemek isterken daha önce işaret etmiş olduğumuz gibi Hegel özellikle bu kavramın doğa güzelliği karşısında sınırlarının kesin çizgilerle çizilmesiyle uğraşır ve güzellik deyince özellikle sanat güzelliğini anladığını ve doğa güzelliğinin güzellik kavramının dışında bırakılması gerektiğini söyler. Çünkü Hegel'e göre sanat güzelliği tinden doğan bir güzelliktir. Tin ve tin ürünleri doğadan ve doğanın görünüşlerinden üstündür. Bundan ötürü estetiğin ele alacağı güzellik yalnız sanat güzelliği olacaktır. Estetiğin konusu olan bu sanat güzelliğinin doğa güzelliğinden olan üstünlüğü relatif bir değerlendirme değildir. Tersine yalnız tin doğruluk olduğuna ve her şeyi kendi içinde kuşattığına göre güzel de doğruluğa dayanacak, tine katılacak ve tin tarafından meydana getirilecek. Bu anlamda diyor Hegel, doğa güzelliği tine ait güzelliğin bir refleksidir. Hegel, Wollersungen über die Ästhetik, Einleitung 1, sayfa 1. Hegel'e göre o halde güzelliğin sanat güzelliği olarak sınırlandırılması gerekir. Çünkü estetik bakımdan önemli olan sanat güzelliğidir, doğa güzelliği değil. Hegel'e göre bunun en büyük kanıtı şimdiye kadar doğa güzelliğiyle uğraşılmamış olmasıdır. Şöyle der Hegel, şimdiye kadar doğal şeylerin güzelliğini ortaya çıkarmak ve bu güzelliğin sistematik bir anlatımını yapacak bir bilimi kurmak kimsenin aklına gelmemiştir. Söz gelişi, doğayı yarar açısından ele alıp hastalıklara karşı yardımcı olan bir bilim, bir materia medica yazılmıştır. Minerallerin, kimyasal ürünlerin, şifa için yararlı olan bitki ve hayvanların bir tasviri yapılmıştır ama güzellik açısından doğa zenginlikleri toplanıp değerlendirilmemiştir. Doğa güzelliği karşısında biz elimizde ölçek olmadığı için çok belirsizlik içinde olduğumuzu anlıyor ve bundan ötürü doğa güzelliklerini incelemek pek ilgi uyandırmıyor. Aynı eser sayfa 1. Görüldüğü gibi bu tavır içinde Hegel doğa güzelliğine karşıdır. Onun tinden doğan sanat güzelliği karşısında bir değer ve önemi yoktur. Bu kanıya varırken Hegel, sanat güzelliği dediğimiz güzelliği elbette mutlak güzelliğin bir ürünü olarak düşünüyor. Doğa güzelliği karşısında Hegel'in aldığı ikinci tavra gelince burada Hegel'in çıkış noktası doğaldır. Hegel burada doğanın da güzelliğinin bulunduğunu görür. Doğanın güzelliği nasıl yadsınabilir? Yapılacak şey bunu yadsımak değil, temellendirmek olmalıdır. İşte bu ikinci tavırla Hegel doğa güzelliğini temellendirmek amacını güder. Burada ilk soru kendiliğinden ortaya çıkıyor. Doğa nedir? Daha önce de bu soruyu sormuş ve doğa kavramın dışlaşmasıdır diye yanıtlamıştık. Kavram ve onun gerçekliğinin birliği olarak ide diye tanımlanan güzellik bu durumda idenin doğada duyusal bir görünüş kazanması ile ilgili değil midir? Daha başka türlü söylersek, güzel ide olduğuna göre idenin duyusal bir görünüş kazanması doğa olduğuna göre buradan doğanın da güzellikle ilgili olacağı, bir doğa güzelliğinin de var olacağı sonucu çıkmaz mı? Buna olumlu karşılık vermek gerekir. Doğada da güzellikler vardır ama ne var ki doğa güzellikleri objektif tine dayandıkları halde sanat güzellikleri mutlak tine dayanır. İde'nin dışlaşmasıyla ortaya çıkan ilk varlık doğadır. Doğa buna göre İde'ye en yakın varlıktır. Doğa güzelliği de ilk güzelliktir. Ne var ki doğa dünyası homojen bir varlık değildir. Kavramın İde olmak için gerçeklik kazandığı biçime göre heterojen bir varlıktır. Doğada karşılaştığımız ilk varlık türü madenlerin fiziksel cisimlerin oluşturduğu dünyadır. Ancak burada kavram o derece nesneleşir ki artık o kavram ve gerçekliğin birliği olarak dışlaşamaz. Tersine cansız, ruhsuz bir madde olur. İkinci aşama güneşin, ay ve yıldızların doğasıdır. Onlar bu doğa içinde bir birlik, bir sistem meydana getirirler. Çünkü kavram bu aşamada özel tekil cisimlerin varlıkça bağımsız olmalarına karşın bir ve aynı sistem içinde onları birleştirecek biçimde kendini egemen kılar. Üçüncü aşama idenin varlığıdır. İde burada yaşamdır. Cansız inorganik doğa ideye aykırı olup yalnız organik canlı olan idenin gerçekliğidir. Bu canlılığın ne olduğunu sorarsak karşımıza beden ruh tasavvuru çıkar. Burada bilgi yönünden önemli olan ruh ve beden arasındaki ayrılık değil, tersine onların birliğidir. Bu birlik nedeniyle yaşam idenin ilk doğa görünüşü olur. Canlılar dünyası beden ve ruh bütünlüğünün alanıdır. İdenin doğal bir canlılık olarak kazandığı gerçeklik kendini gösteren bir gerçekliktir. Bu gerçeklik bir görünüş varlığıdır. Canlılık kendini çeşitli biçimlerde gösterir. Hareket etme, beslenme, kendini tamir etme. Canlılık kavramı bütün bu hareketlerde görünüşe çıkar. Bu canlılık duygusal objektif bir ide olarak güzeldir. Bir duygusal gerçeklik ve görünüş olarak canlı doğa güzeldir. Ne var ki bu görünüş ve güzellik kendi başına bir güzellik değil, bizim için olan bir güzelliktir. Bu güzellik belli bir biçim içinde ortaya çıkar çünkü canlılığın objektif idesi bizim için ancak biçim içinde duygusal olarak görülebilir. Şimdi aynı sorunu, doğa güzelliği ve sanat güzelliği sorununu çağdaş bir düşünür olan Benedetto Croce'ye göre tartışmak istiyoruz. B. Croce. 1. Fizik güzel. İnsan içinde yaşadığı evrendeki nesnelerle yalnız zihni, empirik ve pragmatik ilgiler kurmakla kalmaz, aynı zamanda estetik ilgiler de kurar. Karşılaştığımız biz manzaraya, bir ağaca, bir insana estetik değer yükler ve onu güzel ya da çirkin olarak değerlendiririz. Bu objeler doğa güzelliklerini oluştururlar ve B. Croce'nin fizik güzel dediği güzelin kapsamı içine girerler. Fakat insan yalnız içinde doğup büyüdüğü ve kendisine hazır olarak verilmiş bir evren içinde yaşamaz. İnsan bu doğa evreni üzerinde bir de hazır olarak bulmadığı ama kendisini yarattığı bir evren içinde daha yaşar. Bu kültür evrenidir. İnsanın bağlı bulunduğu toplumdan ve bu toplumun kurumlarından başlayarak bu kültür evreni bütün tarihselliği içinde insanlığı tüm içeriğiyle kuşatır. Bu kültür evreni içinde sanat yapıtları da önemli bir yer tutar. Sanat yapıtları karşısında da biz tıpkı doğal objeler karşısında olduğu gibi estetik tavır alır ve onları güzel ya da çirkin olarak değerlendiririz. Bu iki tür güzellik ta Platon ve Aristo'dan beri daima birbirlerinden ayrı tutulmuş, kimi zaman doğa güzelliği sanat güzelliği için bir model ve bir örnek olarak kabul edilmiş, mimetist ya da naturalist anlayışlarda olduğu gibi, kimi zaman da hakiki güzelliğin sanat yapıtında bulunduğu öne sürülmüş, idealist, ekspresyonist anlayışlarda olduğu gibi. Ama her iki halde de güzellik ya doğada ya da sanat yapıtlarında aranmış ve bulunmuştur. Burada mistik panteist estetikler konu dışı bırakılıyor ama doğa ve sanat dünyalarının dışında aranmamıştır. İşte B. Croce bu sorun karşısında değişik bir tavır alarak doğa güzelliğini ve sanat güzelliğini fizik güzel adı altında toplar ve bunları sanatçı ruhunda meydana gelen bir fenomen olan asıl güzellikten ayırır. Şimdi B. Croce doğa güzelliği deyince ne anlar ve sanat yapıtının güzelliği deyince ne anlar? İlkin bunları ele alalım. A. Doğal güzel. Doğal güzellik alanı, doğa alanıyla örtüşen bir kavramı dile getirir. Nasıl doğa kavramı içine canlı ve cansız bütün doğal varlıklar giriyorsa, aynı şekilde doğal güzel kavramı içine de bir yandan cansız doğanın güzelliği, kristallerin, kayaçların güzelliği girdiği gibi, canlı doğanın güzelliği de bitkilerin güzelliği, hayvanların güzelliği ve insanların güzelliği de girer. doğal güzellik görüldüğü gibi çok geniş ve heterojen bir varlık alanını içine almaktadır. Ama bu heterojen varlık alanlarının güzelliği, fizik güzelin bir parçasını teşkil eden doğal güzelliği genel kavram altında toplanır. Şimdi bu doğal güzelliği nedir? Fizik güzeli, doğal güzel ve yapma güzel diye ayırmak adet olmuştur. Bununla da biz düşünürlere en büyük eziyeti vermiş olan olgulardan birine, doğal güzele gelmiş oluyoruz. Sık sık bu kelimeler basit, pratik, zevk veren olguları ifade ederler. Gözünün yeşilliğinde dinlendiği ve bedeninin içinde hızlı hızlı hareket ettiği ve tatlı bir güneş ışığının organlarına temas ettiği ve onları okşadığı bir manzarayı güzel diyen bir kimse, bununla estetik olan bir şey işaret etmek istemez. Fakat şundan da şüphe edilemez ki, güzel sıfatı doğada var olan objeler veya sahneler için kullanılırsa ara sıra salt estetik bir anlamada gelir. B. Kroke, ifade bilimi ve genel lingüistik olarak estetik, sayfa 75, çeviren İyi Tunalı, İstanbul, 1988. O halde B. Kroke'ye göre doğada güzellik söz konusu olunca bununla ilkin kastedilen şey estetik dışı bir şeydir. Pratik olarak hoşa giden, bize zevk veren, bizi dinlendiren bir şey ancak arada sırada estetik bir anlamda kullanılır. İster ara sıra isterse sık sık kullanılmış olsun, burada önemli olan bizim doğayı bir estetik obje olarak görebilmemizdir. Doğayı güzel olarak değerlendirebilmemizdir. Güzel bir manzara, güzel bir çiçek, güzel bir ağaç, güzel bir at ve güzel bir kadın deriz. Bütün bunlar bir değer yargısıdır. Biz neden doğayı bir estetik değer objesi olarak görüyoruz? Doğaya güzel dememiz haklı ve doğru mudur? Ve Kroke'ye göre bu soruların karşılığı doğanın ne olduğu sorusu içinde yatar. Bilindiği gibi ve Kroke'ye göre doğa, doğa olarak tine karşıt olan bir varlıktır. Bundan ötürü de tinin aktiviteyi ve özgürlüğü ifade etmesine karşılık doğa maddeyi eylemsizliği gösterir. Güzelliğin kaynağı ve yurdu ise tersine tinsel dünyadır. O halde doğayı güzel bulmamızın nedeni nedir? Bu bir hataya, yanlışa dayanır ve ondan ileri gelir. Şöyle ki, doğal güzel denen güzel, iyi analiz edilmediğinden ve onda estetik reprodüksiyonun basit katkısı görülmediğinden ve hatta doğal güzel doğaya ait bir veri olarak kabul edilmediğinden, estetik araştırmalarda doğada güzel ve estetik fizik başlığı altında görünen ve hatta estetik mineraloji, estetik botanik ve estetik zoolojiye ayrılmış olan pek çok şey meydana gelebilmiştir. Aynı eser sayfa 79. O halde B. Kroke'ye göre bunun nedeni doğal güzelin analiz edilmemesi ve onun bir doğa verisi olarak ele alınmamış olmasıdır. Bunu başka türlü söylersek, güzel bulduğumuz doğa eğer salt bir doğa verisi ise onda estetik reprodüksiyonun katkısı olmayacak, onu estetik olarak algılama olanağı bulunmayacaktır. Bunun için zoologlar, botanikçiler hiçbir güzel hayvan ve çiçek bilmezler. Aynı eser sayfa 75. Çünkü zoolog ve botanikçiler için araştırdıkları hayvan ve bitkiler salt birer doğa verisidir. Bunun dışında başka bir şey değil. Fakat köpeğin güzel olup olmadığı veya ornitorenkin çirkin, zambağın güzel ve enginarın çirkin olup olmadığı sorusunu sormanın bilimsel bakımdan yanlış olduğunu iddia etmemiz gerekir. Aynı eser sayfa 80. Doğayı bir veri olarak kabul eden bilim adamı için, bir zoolog, bir botanikçi için doğa elbette ne güzel ne de çirkin olacaktır. Doğa sadece bir veri olarak kalacaktır. Ama bununla beraber biz doğayı bir estetik obje olarak görebiliyor ve ona değer yargıları bağlayabiliyoruz. Bir gül, bir lale, bir at ya da bir insan hoşumuza gitmez mi? Onlara bakarken bir zevk duymaz mıyız? Bu anlamda onların bir ifadesinin olduğundan söz açamaz mıyız? Hiç şüphesiz B. Kroke'ye göre onlara bakarken bir zevk duyabiliriz. Onları güzel olarak da değerlendirebiliriz ama bu onların doğal bir veri olarak, bir doğal ifade olarak bizi etkilemesinden ileri gelmez. Çünkü naturalist anlamındaki ifadede yalın olarak tinsel anlamındaki ifade eksiktir. Yani etkinliğin asıl karakteri. Aynı eser sayfa 73. Bundan ötürü de doğal ifade ile tinsel ifade arasında öz farkı vardır ve bunlar birbirleriyle hiçbir zaman karıştırılamazlar. O halde neden doğa ve doğal objeler bizi yine de estetik olarak etkiler? Bunu B. Kroke şöyle bir benzetmeyle açıklamak ister. Doğal güzellik karşısında bulunan insan aslında pınar başındaki narsisttir. Herkes doğal olguyu kendi ruhunda meydana gelen ifadeyle ilgi içine koyar. Bir sanatçı sanki gülümseyen bir manzara karşısında, bir başkası hoş bir kız yüzü karşısında ve bir başkası da yaşlı bir dolandırıcının karış karış yüzü karşısında kendinden geçer. Aynı eser sayfa 76. Bu açıklamaya göre insanın doğal objelerden hoşlanması doğal ifade nedeniyle olmuyor. Tersine bu hoşlanma kaynağını doğaya bakan sücede, sücenin ruhunda, tininde buluyor. Bunun için de doğa, hoşa giden doğa, doğa verisi olma niteliğini kaybediyor. Hoşa giden doğa, doğal veri olarak algılanan doğa olmayıp keşfedilen doğadır. Çünkü B. Kroke'ye göre doğal güzel keşfedilir. Bu gibi keşiflerin örnekleri sanatçıların veya fantazi ve zevk sahibi insanların gösterdikleri görüş noktalarıdır. Aynı eser sayfa 75. Buna göre güzel olarak nitelenen doğa ne anlama gelir? Bu doğanın tinin bir ifadesi olarak kavranması demektir. Çünkü estetik tinin bir yaratması olmayan veya bize estetik tine indirgemeyen bir şey ne güzel ne de çirkindir. Aynı eser sayfa 80. Güzel dediğimiz şey bunun için tinsel olan şeydir, tinsel etkinliğin dışlaştığı şeydir. Böyle bir şey doğa verisi olmaktan, madde ya da realite olmaktan kurtulur ve tinselleşir. Doğal objelerden estetik bir zevk alabilmek için doğal objeyi dış ve tarihi realitesinden soyutlamalı, yalın görünüş ve görüntüyü varlıktan ayırmalıdır. Başımızı bacaklarımızın arasına alıp baktığımız ve gündelik ilgilerimizin koptuğu ve bozulduğu bir manzara fantastik bir oyun gibi görünür. Doğa yalnız ona sanatçı gözüyle bakanlar için güzeldir. Aynı eser sayfa 75. Sanatçı gözüyle doğaya bakmak ne demektir? Bu doğanın real bağlılıklardan kurtarılması, onun tinsel etkinliğin bir dışlaşması, bir ifadesi haline gelmesidir. B. Kroke'nin imgesiyle söylersek, bacaklarımızın arasından ters dönerek baktığımız doğa her gün real bağlılıklar içinde kavradığımız doğa değildir. Bunun için de real bağlılıklardan kurtardığımız, alışmadığımız bir doğadır. Ancak böyle bir doğa estetik olarak güzel olabilir ama böyle bir doğada artık eylemsizlik anlamındaki doğa olmayıp tinselleşmiş bir doğadır. Çünkü böyle bir doğa hayal ve fantezi ile karışmış ve bundan ötürü de güzelleşmiş bir doğadır. Yoksa fantezi işe karışmadan doğanın hiçbir parçası güzel değildir. Fantezinin bu işe karışması sayesinde çeşitli ruh hallerine göre aynı obje veya aynı olay bazen ifade edilmeye değerdir, ekspresif. Bazen de önemsizdir, bazen de belli bir ifadeye sahiptir, bazen ise bir sevinçli veya acılı, yüce veya gülünç, tatlı veya kötüdür ve sonunda da genel olarak bir sanatçının bir iki düzeltme yapmayacağı hiçbir doğal güzellik mevcut değildir. Aynı eser sayfa 7. Doğa güzelliği o halde güzelliğini doğa varlığı düzeyinde değil, ona müdahale eden, onu değiştiren, bütün bunları yaparken de doğayı tinselleştiren, ona fantezi katan, onu hayal gücü ile bezeyen tinsel etkinlikte elde eder. Tinin, fantezinin karışmadığı bir doğa ne güzeldir ne de çirkindir.